Ayrım 19.
Saçını fırçalamasını seyrettim. Başını yana eğiyordu. Böylece bütün saçı bir yandan aşağı dökülüyordu. Dışarısı karanlıktı. Yatağın başındaki ışık saçlarının, boynunun ve omuzlarının üzerinde parlıyordu. Yanına gidip onu öptüm. Fırçayı tutan elini yakaladım. Başı yastığın üzerine düştü. Boynunu ve omuzlarını öptüm. Onu böylesine çok sevmek başımı döndürüyordu. Gitmek istemiyorum. Senin gitmeni istemiyorum. Öyleyse gitmeyeceğim. Yok git. Yalnızca birazcık kalır sonra geri dönersin. Yemeği burada yukarıda yiyelim. Çabuk git ve geri dön. Kont Greffi'yi bilardo odasında buldum. Vuruş alıştırmaları yapıyordu. Bilardo masasının üzerindeki ışığın altında kırılacakmışçasına narin görünüyordu. Işığın biraz ötesindeki bir kağıt masasının üzerinde gümüş bir buz kovası vardı. Buzların arasından iki şampanya şişesinin tıpaları ve boyunları görünüyordu. Masaya yaklaştığımda Kont Greffi doğrulup bana doğru yürüdü. Elini uzattı. ''Burada olmanız ne büyük bir zevk. Benimle oynamaya geldiğiniz için çok naziksiniz. Beni çağırmanıza çok sevindim. Tam olarak iyileştiniz mi? İsonza'da yaralandığınızı söylediler bana. Umarım yeniden iyi olmuşsunuzdur. Çok iyiyim. Siz iyi misiniz? Ah evet, ben her zaman iyiyim. Ama yaşlanıyorum. Şimdi artık yaşlılık işaretlerini görebiliyorum. Buna inanamam. İnanın, birini söylememi ister misiniz? İtalyanca konuşmak daha kolay geliyor bana. Kendimi zorluyorum ama yorulduğum zamanlar İtalyanca konuşmanın çok daha kolay geldiğini buldum. Bu yaşlandığımı gösteriyor bana. İtalyanca konuşabilirdik. Ben de birazcık yorgunum. Ah, ama size yorulduğunuzda İngilizce konuşmak daha kolay gelir. Amerikanca. Evet, Amerikanca. Lütfen Amerikanca konuşun. Çok hoş bir dil. Neredeyse hiç Amerikalı görmüyorum. Onları özlüyor olmalısınız. İnsan yurttaşlarını özler. Özellikle de ülkesinin kadınlarını. Bunu kendimden biliyorum. Oynayalım mı yoksa çok mu yorgunsunuz? Aslında yorgun değilim. Yalnızca şaka yapmıştım. Bana ne kadar avans veriyorsunuz? Çok bilardo oynuyor muydunuz? Hiç oynamıyorum. İyi oynardınız. 100 sayı için 10 puan. Bu benim için bir övgü olur. 15? İyi olur ama beni yeneceksiniz. Parasına oynayalım mı? Her zaman parasına oynamak isterdiniz. Öyle yapsak iyi olur sanırım. Tamam, size 18 puan vereceğim. Her puan için 1 frankına oynayacağız. Bilardo'yu nefis oynuyordu. Avansımın olmasına karşın 50'ye geldiğimizde ondan yalnızca 4 puan ilerideydim. Kont Greffi barmeni çağırmak için duvardaki bir düğmeye bastı. ''Şişelerden birini açın lütfen.'' dedi. Sonra bana dönüp ''Küçük bir uyarıcı alacağız.'' dedi. Şarap buz gibi soğuk, kuru ve çok iyiydi. ''İtalyanca konuşalım mı? Sizi çok rahatsız eder mi? Benim en büyük zayıflığım bu şimdi.'' Oynamayı sürdürdük. Atışlar arasında şarabımızı yudumluyor ve İtalyanca konuşuyorduk. Ama az konuşuyorduk, oyuna yoğunlaşmıştık. Kont Greffi 100. puanını aldığında ben yalnızca 94'e gelmiştim. Gülümseyip omzumu okşadı. ''Şimdi öteki şişeyi içerken bana savaşı anlatacaksınız.'' Oturmamı bekledi. ''Başka bir şey konuşsak?'' dedim. ''Savaştan konuşmak istemiyor musunuz? Peki neler okuyorsunuz şu sıralar?'' ''Hiçbir şey.'' dedim. ''Korkarım çok sıkıcı bir insan oldum.'' ''Hayır değilsiniz ama okumalısınız.'' ''Savaş zamanı ne yazılıyor ki?'' ''Bir Fransızın, Barbus'un yazdığı Le Feu var. Mr. Britling olayların arkasını görüyor var.'' ''Hayır görmüyor.'' ''Ne? Olayların arkasını görmüyor o. Bu kitaplar hastanede vardı. Öyleyse okuyordunuz demek ki. Evet ama iyi bir şey yok. Ben Mr. Britling'in İngiliz orta sınıfının ruhu konusunda çok iyi bir çalışma olduğunu düşünmüştüm. Ruh konusunu bilmiyorum. Zavallı çocuk. Bizim hiçbirimiz ruh konusunu bilmiyoruz. Kroyant mısınız? Geceleri. Kont Greffi gülümseyerek bardağını parmaklarının arasında döndürüyordu. Yaşlandığımda daha dindar olmayı bekliyordum ama her nasılsa olmadım dedi. Çok yazık oldu. Öldükten sonra yaşamak ister miydiniz diye sordum ve sorar sormaz ölümden söz ettiğim için kendimi aptal hissettim. Ama o bu sözcüğe aldırmamıştı. Bu yaşamın ne olduğuna bağlı. Bu yaşam çok hoş. Sonsuza kadar yaşamak isterdim. Gülümsedi. Neredeyse yaşadım da. Derin deri koltuklarda oturuyorduk. Buz kovasının içinde şampanya ve aramızdaki masanın üzerinde bardaklarımız duruyordu. Eğer benim yaşıma gelecek kadar uzun yaşayacak olursanız pek çok şeyi garip bulacaksınız. Siz hiçbir zaman yaşlı görünmüyorsunuz. Yaşlı olan şey bedenim. Zaman zaman parmaklarımdan birini bir tebeşiri kırar gibi kıracağımdan korkuyorum. Ruha gelince o hiç yaşlanmıyor, pek de akıllanmıyor. Siz akıllısınız. Hayır, bu büyük bir aldatmaca. Yaşlı adamların bilgeliği diye bir şey yok. Yaşlandıkça daha bilge olmuyorlar, yalnızca daha dikkatli oluyorlar. Belki de bilgelik budur. Hiç çekici yanı olmayan bir bilgelik. En çok neye değer verirsiniz? Sevdiğim birine. Benim için de aynı şey. Bu bilgelik değil. Yaşama değer verir misiniz? Evet, ben de. Çünkü elimdeki tek şey bu. Ve bir de doğum günü partileri vermek. Güldü. Belki siz benden daha bilgesinizdir. Doğum günü partileri vermiyorsunuz. İkimiz de şarabımızı içtik. Savaş için ne düşünüyorsunuz gerçekten diye sordum. Bence çok aptalca. Kim kazanacak? İtalya. Niçin? Daha genç bir ulus onlar. Her zaman savaşları daha genç uluslar mı kazanır? Bir süre için buna yatkın olurlar. Sonra ne olur? Yaşlı uluslara dönüşürler. Bilge olmadığınızı söylüyorsunuz bir de. Sevgili çocuğum, bu bilgelik değil, kiniklik. Bana çok bilgece geliyor. Pek de o kadar değil. Size öteki taraftan da örnekler alıntılayabilirdim. Ama bu da fena sayılmaz. Şampanyamızı bitirdik mi? Hemen hemen. Biraz daha içelim mi? Sonra giyinmem gerekiyor. Belki şimdi içmesek daha iyi olur. Biraz daha istemediğinize emin misiniz? Evet dedim. Ayağa kalktı. Umarım çok şanslı, çok mutlu ve çok çok sağlıklı olursunuz. Teşekkür ederim. Ben de umarım sonsuza dek yaşarsınız. Teşekkür ederim. Yaşadım zaten. Eğer bir gün dindar olursanız, ölmüşsen benim için dua edin. Pek çok arkadaşımdan bunu yapmalarını istiyorum. Kendimin dindar olacağımı umuyordum ama olmadı. Gülümsemesinin hüzünlü olduğunu düşündüm ama emin olamadım. Öylesine yaşlıydı ve yüzü öylesine bumburuşuktu ki, gülümsediğinde yüzünde beliren yüzlerce çizginin arasında bütün ayrıntılar yok oluyordu. Çok dindar olabilirdim dedim. Ne olursa olsun sizin için dua edeceğim. Hep dindar olmayı bekledim. Bütün ailemdekiler öldüklerinde çok dindar insanlardı. Ama her nasılsa bana gelmedi bir türlü. Çok erken henüz. Belki de çok geçtir. Belki dinsel duygularımı yaşayacak yaşı geçtim. Bizimkiler yalnızca geceleri geliyorlar. O zaman da demek ki aşıksınız. Unutmayın, bu da dinsel bir duygudur. Böyle mi düşünüyorsunuz? Elbette. Masaya doğru bir adım attı. Benimle oynamaya gelmekle çok büyük nezaket gösterdiniz. Benim için büyük bir zevkti. Yukarıya birlikte çıkalım. Bölüm 36. O gece fırtına vardı. Yağmurun pencere pervazlarını kırbaçlayan sesiyle uyandım. Açık pencereden içeri giriyordu. Birisi kapıyı çaldı. Catherine'i rahatsız etmemek için yumuşak adımlarla odayı geçip kapıyı açtım. Kapıyı açtığımda karşımda barmen duruyordu. Paltosunu giymişti. Elinde ıslak şapkası vardı. ''Sizinle konuşabilir miyim Tenente?'' ''Sorun nedir?'' ''Çok ciddi bir sorun.'' Çevreme bakındım. Oda karanlıktı. Pencerenin önünde yerlerin ıslak olduğunu gördüm. ''İçeri gir.'' dedim. Kolundan tutup banyoya soktum. Kapıyı kapatıp ışığı yaktım. Küvetin kenarına oturdum. ''Sorun nedir Emilio? Başın dertte mi yoksa?'' ''Hayır, sizin başınız dertte Tenente.'' ''Öyle mi? Sabah sizi tutuklayacaklar.'' ''Öyle mi? Size haber vermeye geldim. Kasabaya gitmiştim. Onları kafede konuşurlarken duydum.'' ''Anlıyorum.'' Islak paltosuyla, elinde ıslak şapkasıyla hiçbir şey söylemeden duruyordu orada. ''Beni niçin tutuklayacaklarmış? Savaşla ilgili bir şey için. Bunun ne olduğunu biliyor musun?'' ''Hayır, ama sizin daha önce burada bir subay olarak kaldığınızı bildiklerini biliyorum. Şimdi üniformasız olarak buradasınız. Bu geri çekilmeden sonra herkesi tutukluyorlar.'' Bir dakika düşündüm. Beni tutuklamaya ne zaman gelirler? Sabah. Ne zaman geleceklerini bilmiyorum. Ne yapmalı dersin? Eğer korkacak bir şeyiniz yoksa tutuklamaları hiçbir şey değil. Ama tutuklanmak her zaman kötü bir şey. Özellikle de şimdilerde. Tutuklanmak istemem. O zaman İsviçre'ye gidin. Nasıl? Benim sandalımla. Fırtına var dedim. Fırtına dindi. Göl dalgalı ama yine de başarabilirsiniz. ''Öyleyse gidelim mi?'' diyorsun. ''Hemen. Sizi tutuklamak için sabah erkenden gelebilirler. Bavullarımız ne olacak? Toplayın onları. Hanımefendi de giyinsin. Ben bavullarınızla ilgilenirim. Sen nerede olacaksın? Burada bekleyeceğim. Kimsenin beni dışarıda, koridorda görmesini istemiyorum. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Arkamdan kapattım. Yatak odasına gittim. Catherine uyanmıştı. Ne oldu bir tanem? Bir şey yok Cat, dedim. Hemen giyinip bir sandalla İsviçre'ye gitmek ister miydin? Sen ister miydin? Hayır, dedim. Ben yatağa geri dönmek isterdim. Neler oluyor? Barmen beni sabahleyin tutuklayacaklarını söylüyor. Barmen delirmiş mi? Hayır. O zaman lütfen acele et bir tanem. Hemen giyin ki yola çıkabilelim. Yatağın kenarına oturdu. Hala uykuluydu. O barmen banyoda mı şimdi? Evet. O zaman yıkanmam. Lütfen başını çevir bir tanem. Bir dakika içinde giyinirim. Geceliğini çıkardığında beyaz sırtını gördüm. Ve sonra başımı çevirdim. Çünkü öyle yapmamı istemişti. Karnındaki bebek yüzünden biraz kalınlaşmaya başlamıştı. Bu yüzden ona bakmamı istemiyordu. Giyinirken camlara çarpan yağmuru duyuyordum. Bavuluma koyacak çok bir şeyim yoktu. Bavulumda bir yığın yer var Cat, eğer sana yer gerekirse. Neredeyse toparlandım, dedi. Bir tanem belki çok aptalca bir soru ama barmen niçin banyoda duruyor? Şşt, bizim bavullarımızı aşağı indirmeyi bekliyor o. Ne kadar iyi bir insan. Eski bir dosttur o, dedim. Bir keresinde ona pipo tütünü göndermeye niyetlenmiştim. Açık pencereden dışarıdaki karanlık geceye baktım. Gölü göremiyordum. Yalnızca karanlık ve yağmur vardı dışarıda ama rüzgar yavaşlamıştı. Hazırım bir tanem, dedi Catherine. Peki, banyo kapısına gittim. Bavullarımız burada Emilio, dedim. Barmen iki bavulu aldı. Bize yardım ettiğiniz için çok sağ olun, dedi Catherine. Bir şey değil hanımefendi, dedi barmen. Kendim de başımı derde sokmadan size yardım edebildiğim için memnunum. Dinleyin, dedi bana. Bunları personel merdiveninden sandala indireceğim. Dışarı çıkarken sanki bir yürüyüşe çıkıyormuş gibi davranmalısınız. Yürüyüş için nefis bir gece, dedi Catherine. Tamam, kötü bir gece olduğunu biliyorum. İyi ki şemsiyem var, dedi Catherine. Koridordan yürüyüp kalın halılı merdivenlerden aşağı indik. Merdivenlerin dibinde kapıcı kapının yanındaki masasında oturuyordu. Bizi gördüğüne şaşırmış gibi bakıyordu. Dışarı çıkmıyorsunuz değil mi efendim, dedi. Evet, dedim. Göle gidip fırtınayı seyredeceğiz. Şemsiyeniz yok mu efendim? Hayır, dedim. Bu ceket su geçirmiyor. Kuşkulu gözlerle ceketime baktı. Size bir şemsiye getireyim efendim, dedi. Gitti ve büyük bir şemsiye ile geri geldi. Biraz büyük bir şemsiye efendim, dedi. Ona bir 10 liralık verdim. Oo, çok iyisiniz efendim. Çok teşekkür ederim, dedi. Bize kapıyı açtı, yağmurda dışarıya çıktık. Kapıcı Catherine'e gülümsedi. Catherine de ona gülümsedi. Fırtınada dışarıda kalmayın, dedi. Hanımefendi, beyefendi, ikiniz de ıslanacaksınız. Yalnızca ikinci kapıcıydı. İngilizcesi henüz çok iyi değildi. Geri döneceğiz, dedim. Dev şemsiyenin altında patikadan aşağı yürüyüp karanlık ve ıslak bahçelerden geçerek yola çıktık. Yolun karşısında göl boyunca uzanan üzeri kafesli bir patika vardı. Rüzgar şimdi sahilden içeri esiyordu. Soğuk ve ıslak bir Kasım rüzgarıydı bu. Dağlarda kar yağıyor olmalıydı şimdi. Rıhtım boyunca iskelenin dubalarına zincirli sandalların yanından geçip barmenin sandalının olduğu yere geldik. Kayaların önünde su kapkara görünüyordu. Barmen bir sıra ağacın arkasından çıkıp yanımıza geldi. Bavullar sandalın içinde, dedi. Sandalın parasını ödemek istiyorum, dedim. Ne kadar paranız var? Çok değil. Parayı bana sonra gönderirsiniz, sorun değil. Ne kadar? Ne kadar isterseniz. Söyle bana ne kadar? Eğer karşıya ulaşırsanız bana 500 frank gönderin. Karşıya ulaşırsanız buna aldırmazsınız. Tamam. İşte sandviçleriniz. Elime bir paket verdi. Barda ne varsa koydum. Hepsi burada. Bu bir şişe konyak. Bu da bir şişe şarap. Verdiklerini bavuluma koydum. Bırak da bunların parasını vereyim. Peki, 50 lira verin bana. Parayı verdim. Konyak iyidir, dedi. Hanımınıza vermekten çekinmeyin. Sandala binse iyi olur. Kayalık duvarın önünde yükselip alçalan sandalı yakaladı ve Catherine'in binmesine yardımcı oldu. Catherine sandalın burnuna oturup pelerinle sarındı. Nereye gideceğinizi biliyor musunuz? Gölün yukarısına. Ne kadar uzağa gideceğinizi biliyor musunuz? Luino'yu geçeceğiz. Luino'yu, Canero'yu, Canovio'yu, Tranzano'yu geçeceksiniz. Bilsago'ya gelene kadar İsviçre'ye girmiş olmuyorsunuz. Monte Tamara'yı geçmeniz gerek. Saat kaç diye sordu Catherine. Daha 11 dedim. Eğer durmadan kürek çekerseniz sabah saat 7'de orada olmanız gerekir. O kadar uzak mı? 35 kilometre. Nasıl gitmeli acaba? Bu yağmurda bize pusula gerek. Hayır, Isola Bella'ya kürek çekin. Sonra Isola Madre'nin öteki tarafında kendinizi rüzgara bırakın. Rüzgar sizi Pallanza'ya götürecek. Işıkları göreceksiniz. Sonra kıyıya çıkın. Belki rüzgar değişir. Hayır dedi. Bu rüzgar 3 gün boyunca böyle eser. Dosdoğru Motterone'den geliyor. Sandalın suyunu boşaltmanız için içeride bir teneke kutu var. Sandal için şimdi de biraz bir şeyler ödeyeyim. Hayır, bu işi şansa bırakmayı yeğlerim. Eğer karşıya geçebilirseniz bana gönderebileceğiniz kadarını gönderirsiniz zaten. Peki, boğulacağınızı düşünmüyorum. Bu iyi işte. Kendinizi rüzgara bırakıp gölden yukarı çıkın. Tamam, sandala atladım. Otelin parasını bıraktınız mı? Evet, odada bir zarfın içine koydum. Tamam, şansınız açık olsun Tenente. Sana da iyi şanslar. Sana binlerce kez teşekkür ederiz. Eğer boğulursanız bana teşekkür etmeyeceksiniz. Ne diyor diye sordu Catherine. İyi şanslar diyor. İyi şanslar dedi Catherine. Size çok teşekkür ederiz. Hazır mısınız? Evet. Barmen eğilip uzaklaşması için sandalı itti. Kürekleri suya daldırdım, sonra el salladım. Barmen itiraz edercesine gerisin geri el salladı. Otelin ışıklarını görüyordum. Açığa doğru kürek çekmeye başladım. Otelin ışıkları gözden yitene dek dosdoğru açığa kürek çektim. Sular çok dalgalıydı ama biz rüzgarın önünden gidiyorduk. Bölüm 37. Karanlıkta kürek çekerken rüzgarı yüzümde tutmaya çalışıyordum. Yağmur dinmişti, yalnız zaman zaman kısa sağanaklar şeklinde yağıyordu. Çok karanlıktı ve rüzgar çok soğuktu. Sandalın burnunda oturan Catherine'i görebiliyordum ama küreklerin uçlarının içine girdiği suyu göremiyordum. Kürekler çok uzundu. Dışarı kaymalarını engelleyecek deri kayışları yoktu. Çekiyor, yükseliyor, öne doğru eğiliyor, suyu bulunca kürekleri suya daldırıp çekiyordum. Elimden geldiğince hafif kürek çekmeye çalışıyordum. Ellerimin su toplayacaklarını bildiğimden bunu elimden geldiğince geciktirmeye çalışıyordum. Sandal hafifti, çok kolay kürek çekiliyordu. Karanlık sularda ilerliyorduk. Hiçbir şey göremiyordum ama çok yakında Pallanza'nın karşısına geleceğimizi umuyordum. Pallanza'yı hiç görmedik. Rüzgar gölden yukarı doğru esiyordu. Pallanza'yı gizleyen burnu karanlıkta geçtik ve ışıkları hiç görmedik. Sonunda gölün çok daha ilerilerinde biraz ışık görüp kıyıya yanaştığımızda Intra'ya gelmiştik. Ama uzun bir süre ne bir ışık ne de kıyıyı görmeksizin sürekli olarak karanlıkta dalgaların önünden gitmiştik. Zaman zaman karanlıkta bir dalga sandalı yukarı kaldırdığında küreklerle suyu bulamıyordum. Göl çok dalgalıydı ama kürek çekmeyi sürdürdüm. Ta ki birdenbire kendimizi hemen yanı başımızda yükselen bir kaya parçasının karşısında buluncaya dek. Dalgalar ona çarpıyor, hızla yukarılara sıçrıyor ve sonra yeniden aşağı düşüyorlardı. Sağ küreği bütün gücümle çekerken ötekiyle suyu itmeye başladım. Yeniden göle açılmıştık. Kaya gözden kaybolmuştu. Gölde yukarı doğru çıkıyorduk. Gölün karşı tarafına geçtik dedim Catherine'e. Pallanza'yı görmeyecek miydik? Orayı kaçırmışız. Nasılsın bir tanem? İyiyim. Biraz ben de kürek çekebilirim. Hayır, iyiyim ben. Zavallı Ferguson dedi Catherine. Sabah otele geldiğinde bizim gitmiş olduğumuzu bulacak. Bu beni pek kaygılandırmıyor dedim. Beni asıl kaygılandıran, gün doğmadan ve gümrük nöbetçisi bizi görmeden gölün İsviçre tarafına geçebilmek. Yol çok uzun mu? Buradan yaklaşık 30 kilometre kadar. Bütün gece kürek çektim. Sonunda ellerim o kadar yara olmuştu ki neredeyse kürekleri tutamaz olmuştum. Pek çok kez karaya oturmaya çok yaklaştık. Kıyının oldukça yakınından gidiyordum çünkü gölün üzerinde yolumuzu yitirip geç kalmaktan korkuyordum. Zaman zaman öylesine yakına geliyorduk ki kıyının arkasındaki dağları, kıyı boyunca uzanan yolu ve sıra sıra ağaçları görebiliyorduk. Yağmur dinmişti. Rüzgar bulutları dağıttığı için aralarından ay ışığı sızıyordu. Arkama baktığımda karanlık, uzun, Castagnola burnunu, beyaz köpüklü dalgalarıyla gölü ve ötelerde karlı yüksek dağların üzerindeki ayı görebiliyordum. Sonra bulutlar yeniden ayın üzerine örttüler. Dağlar ve göl görünmez olmuştu. Ama daha önce olduğundan çok daha aydınlıktı şimdi ve kıyıyı görebiliyorduk. Kıyıyı öylesine açıkça görebiliyordum ki, Palanzo yolu boyunca dolaşan gümrük nöbetçilerinin sandalı görememeleri için biraz açığa kürek çektim. Ay yeniden kendini gösterdiğinde, dağların eteklerindeki kıyılarda beyaz villaları ve ağaçların arasından gözüken beyaz yolu görebiliyorduk. Bütün bu zaman boyunca kürek çekmeyi sürdürmüştüm. Gölün genişlediği yerde, karşı kıyıda, öteki taraftaki dağların eteklerinde birkaç ışık gördük. Burası Luino olmalıydı. Öteki kıyıda dağların arasında yarık gibi bir açıklık gördüğümde buranın Luino olması gerektiğini düşündüm. Eğer öyleyse iyi ilerliyorduk. Kürekleri yukarı kaldırıp oturduğum yerde sırtüstü uzandım. Kürek çekmekten çok ama çok yorulmuştum. Kollarım, omuzlarım ve sırtım ağrıyordu. Ellerim yara olmuştu. Şemsiyeyi tutabilirim dedi Ketrin. Bu rüzgarda onu yelken gibi kullanabiliriz. Dümen kullanabilir misin? Sanırım. Şu küreği al. Kolunun altında sandalın yakınında tutup dümen gibi kullan. Şemsiyeyi ben tutayım. Sandalın burnuna gidip Ketrin'e küreği nasıl tutacağını gösterdim. Kapıcının bana verdiği büyük şemsiyeyi alıp yüzümü sandalın burnuna dönerek oturdum ve şemsiyeyi açtım. Bir tıkırtıyla açıldı. İki yanından yakalayıp yanına oturdum. Sapını da sandalın kenarına kanca gibi geçirdim. İçi rüzgar dolmuştu.